Sevginin gücü. Kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bizim güneşimizdir. En tepede O vardır. Dinin esasını O teşkil eder. O olmadan İslamiyet'ten söz edilemez. Çünkü Kur'an Allah'ın kitabıdır. Bize dünyayı, dünyaya niçin geldiğimizi, Allah'ın bizden neler beklediğini, daha sonraki hayatımızı başlıca yönleriyle O öğretir. O güneşin altında ışığını yine O'ndan alarak gönül dünyamızı aydınlatan hadisi şerifler vardır. Hadislerin görevi Kur'an'ı açıklayıp tefsir etmek ve o güneşin gölgede bıraktığı bazı hususlara açıklık getirmektir. Güneşin ve ayın altındaysa, onları omuzlarında taşıyan yıldızlar, yani Allah'ın kitabını, peygamberin sözlerini ve yaşayış tarzını bizlere aktaran ashab-ı kiram efendilerimiz vardır. Onların sayısı 100.000'den fazla olmakla beraber, Kur'an'ı ve hadisleri daha sonraki nesillere aktarma görevini üstlenenlerin sayısı 1.000 civarındadır. Hepimizin bildiği gibi son peygamberlerden önceki Allah elçileri sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdi. Son peygamber ise hem kendi devrinde yaşayanlara hem de kıyamete kadar gelecek insanlara gönderilmişti. İşte bu sebeple onun durumu daha öncekilerden çok farklıydı. Son peygamberin getirdiği dini ondan öğrenip daha sonrakilere aktaracak kimselerin, yani ashab-ı kiramın Allah'ın en bahtiyar kulları olduğunu söylemek bir gerçeğin ifadesidir. Bu kutlu neslin Kur'an-ı Kerim'i bize sapasağlam getirdiğinden hiçbir Müslümanın şüphesi yoktur. Bu konuda şüphesi olanlara sevginin gücünü, sevenin sevgili için neler yapabileceğini hatırlatmak gerekir. Onlar hadis-i şerifleri de büyük bir titizlikle öğrenip aktarmışlardır. Sevdalarda bet bereket kalmadığı bir zamanda yaşayanlara, gerçek sevgiyi tanımayanlara ve onun gücünü bilmeyenlere bunu anlatmak kolay olmasa bile, gönlü peygamber sevgisiyle ışıldayanların anlaması bize yeter. Günümüzün insanına sevgi ve sevda kelimelerinin ne fısıldadığını tam olarak bilemiyorum. Bugün birbirine cinsel duygularla bağlanan ve bu basit ilişkiyi hoşlanmak gibi daha gerçekçi bir ifadeyle anlatmak yerine aşk gibi asil bir duyguyu merhametsizce katl ve israf eden kimselere peygamber aşkını anlatmanın mümkün olacağını da sanmıyorum. Esasen bir kimse sevginin gücünü bilse, ashab-ı kiramı tanısa, onların Hazreti Peygamber'i nasıl sevdiğini öğrense, o eşsiz neslin hadisleri duydukları gibi aktarma hususunda nasıl titizlik gösterdiklerinde hiçbir şüphesi kalmaz. Biz yine de ölüden diriyi çıkaran Cenab-ı Mevla'nın sonsuz kudretine sığınarak bu konuda birkaç misal arz etmeye çalışalım. Değerli dinleyenler, dünyada hiçbir insan Resul-i Ekrem kadar sevilmemiş, hiçbir kimse de bir Allah'ın kulunu ashab-ı kiramın Resulullah'ı sevdiği gibi sevememiştir. Hicret gecesinde Hazreti Ali'nin durumunu hatırlayalım. Bu peygamber aşığı, Mekkeli gözü dönmüş eşkıya takımının peygamberin kapısı önünde, ellerindeki kılıçları hep birden ona saplamak üzere beklemekte olduğunu gözleriyle görmüştü. Buna rağmen Allah'ın Resulünü kurtarmak için canını ortaya koyarak onun yatağına girip yatmıştı. Kainata rahmet olarak gönderilen bir insanı kurtarmak için can vermek kadar yüce bir şeref olabilir miydi? Hicret yolundaki Hazreti Ebu Bekir'i düşünelim. Geceleyin Sevr mağarasına vardıklarında Resulullah'tan önce mağaraya dalmıştı. Zira gecenin bu saatinde içeride her türlü vahşi hayvan, yılan ve akrep bulunabilirdi. Hazreti Ebu Bekir, Allah'ın Resulüne gelebilecek bir zararı bizzat göğüslemek istemişti. Mağaradan çıkıp giderlerken, İslam düşmanlarının her yerde bulunabileceğini dikkate alarak, Peygamber-i Zişan'ın bir önüne bir arkasına geçmeye, gelebilecek tehlikeye göre onun bir sağında bir solunda yer almaya başlamıştı. Onun bu tutumu Resul-i Ekrem'i hayretler içinde bırakmıştı. Muhtelif savaşlarda Peygamber aleyhisselamın mübarek vücudunu düşman saldırısından korumak için ashab-ı kiramın kendi vücutlarını ona nasıl siper ettikleri bilinen bir gerçektir. Müslümanların bir ara bozguna uğradığı Uhud Savaşı'nda göğsünü Resulullah'a siper eden, ona atılan okları eliyle, koluyla savuşturan ve bu sebeple çolak kalan, attığı sayısız oklar yüzünden elinde 3 ay kırılan Talha bin Ubeydullah'ı gözümüzün önüne getirelim. Bu peygamber aşığının kurbanın olayım ey Allah'ın Resulü. Ne olur uzanıp bakma. Düşmanın oku bir yerine değmesin. Oklar sana değeceğine bana değsin diye yalvarması aşktan da üstün değil midir? Demek ki cennette müjdelenen 10 kişiden biri olmak o kadar ucuz bir şey değilmiş. Hudeybiye anlaşmasında Mekkeli müşrikleri temsil eden Urve bin Mesud, ashab-ı kiramın Resulullah'ı nasıl sevdiğini görünce küçük dilini yuta yazmış, müşahede ettiklerini Mekkelilere şöyle anlatmıştı. Ey ahali! Şimdiye kadar birçok padişahın huzurunda sizi temsil ettim. Rum İmparatoru Kayser'in, İran hükümdarı Kisra'nın, Habeşistan Kralı Necaşi'nin huzuruna çıktım. Bu saydıklarımdan hiçbirinin yakınları, Muhammed'in ashabının ona gösterdikleri saygıyı göstermiyorlardı. Muhammed'in ashabı onun tükürüğünü bile yere düşürmüyorlar, onu alıp yüzlerine vücutlarına sürüyorlar. Kendilerine bir şey emredince, buyruğunu yapmak için yerlerinden fırlıyorlar. Abdest aldığı zaman, vücuduna temas eden sudan bir miktar alabilmek için birbirleriyle adeta kavga ediyorlar. O konuşmaya başlayınca seslerini kısıp can kulağıyla dinliyorlar. Ona duydukları muazzam saygıdan dolayı başlarını kaldırıp da yüzüne rahatça bakamıyorlar. Ashabın peygamber sevgisini bu hayret ve şaşkınlık dolu ifadelerle anlatan şahsın bir gayrimüslim olması bizim için daha da önemlidir. Çünkü hiç kimse sevmediği, hatta nefret ettiği kimselerin lehinde konuşmak istemez. Değerli dinleyenler, şüphesiz her devirde sevenler ve sevilenler olmuştur. Sevgilerin gücü aynı olmasa da, kıyamete kadar insanlar birbirini sevecek ve sevileceklerdir. Çünkü sevgiyi yaratıp, %1'ini yeryüzüne indiren yüce kudret böyle istemektedir. Yörüngesine oturan sevgilerin yüceldiği, mecrasını bulamayan sevgilerin çıldırdığı görülmektedir. Sevdiği bir artist, bir futbolcu, bir şarkıcı için gözyaşı döken, hatta onlara deli divane olan kızları, oğlanları televizyonda görmüş olmalısınız. Hayranı olduğu bir türkücüye sevgisini göstermek için deliler gibi feryat edip göğsüne jilet atanları görünce, belki siz de benim gibi bu ne sevgi ah diye hayretler içinde kalmışsınızdır. Gerçek sevgiyi yitiren bu talihsiz insanlar, sevdikleri için ağlayıp feryat etmekle kalmamakta, sevdikleriyle ilgili hemen her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmektedirler. Taraftarı oldukları spor kulübünün eski ve yeni bütün oyuncularının özelliklerini, zafer ve yenilgilerini bir sure gibi ezbere bilen parmak kadar çocukları mutlaka görmüşsünüzdür. Evet, sevgi deyip geçmeyelim. Bugün insanlar güzel şarkı söylemek, topa iyi vurmak gibi özellikleri dolayısıyla bu kadar çok sevilebiliyorsa, insanlara Allah'ın buyruğunu getirmek ve onları alıp cennete götürmek üzere görevlendirilen ve kainata rahmet olarak gönderilen bir peygamber, acaba kaç misli daha çok sevilmeyi hak eder? Söylediklerini öğrenip nakletmek ve yaptıklarını aynen yapmak ibadet sayılan bir peygamberle, aynı çağda yaşayan kimselerin, sonra da onların çocuklarının, o rahmet peygamberini canlarından daha çok sevmek, onun hadislerini öğrenip ezberlemek için daha haklı ve güçlü gerekçeleri yok muydu? Bir devirde insanların ilgisi neye yönelikse, sevgi, çaba ve gayretleri de ona yöneliktir. Bugün insanların kalbini bir artist, bir futbolcu, bir şarkıcı sevgisi böylesine hoplatıyorsa, Allah ve peygamber aşkından başka bir sevgiye gönüllerinde yer vermeyenlerin, efendim diye sarıldığı bir peygamberin hadislerini aynen öğrenip nakletmek için sonsuz bir çaba sarf etmeleri pek tabii değil midir? Hele o peygamber, benim sözlerimi öğrenip aynen aktaran kimsenin yüzünü Allah hak etsin diye dua etmişse, onun sevgisini dünyalara değişmeyenlerin yüzlerini hak etmek ve bu duayı hak etmek için hadisleri aynen aktarmaya çalışmalarında şaşılacak ne vardır? Hadislerin bize sapasağlam geldiğini ilmi delillerle öğrenmek isteyenler, aradıklarını usulü hadis türü kitaplarda bulabilirler. Ama sevginin gücüne inananların başka delil aramaya ihtiyaçları yoktur. Sevgi ortamı. Kıymeti dinleyenler, her şey kendi ortamında yetişir. Muhabbet gülü de sevgi ortamında. Sevenlerin, sevmesini bilenlerin meydana getirdiği muhabbet iklimi, sevgi tohumlarına can verir, muhabbet gülleri birer ikişer gülümsemeye başlar. Zamanla orada bülbüller ötmeye, sevdalar çağıldamaya, bahçeler gülistan olmaya başlar. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya, bunun zıddı da doğrudur. İçinin güzelliği dışa yansıyan insanların aydınlık simasına ve güzel hallerine baka baka insan onlardan güzellik alır. Gerçek sevgiyi tanır, kimi nasıl seveceğini öğrenir. Derken o çevre güzel insanlarla çevrilir. İmam Malik'in bize anlattıkları işin böyle olduğunu göstermektedir. İmam Malik'i elbette bilirsiniz. Maliki mezhebinin şöhretli imamı, Muvatta adlı ünlü hadis kitabının musannifi Malik İbni Enes'i. İmam Malik, hicretin 93. yılında, yani Resulullah Efendimizin vefatından 83 yıl sonra doğdu. O devirde Medine'de Peygamber aleyhisselamın ve ashabının hatıraları bütün canlılığı ve güzelliğiyle ortadaydı. İmam Malik de Medine'nin bu güzel havasını koklayarak büyüdü, Medineli alimlerden okudu. Zaten babası, dedesi, büyük dedesi Resulullah'ın hadisleriyle meşgul olan alimlerdi. Hadis sevgisini ve Resulullah muhabbetini önce onlardan öğrendi. Gün geldi, Resulullah muhabbeti İmam Malik'in gönlüne hakim oldu. Yanında Allah'ın Resulünden söz açılınca yüzünün rengi değişir. O uzun boylu erkek güzelinin beli iki kat olurdu. Onun bu haline acıyan bazı arkadaşları, artık bu kadarı da fazla dediler. İmam Malik o iri güzel gözleriyle onların yüzlerine birer birer baktıktan sonra, benim gördüğüm insanları siz de görseydiniz bu halimi yadırgamazdınız dedi. Sonra da onlara beş hocasından bahsetti. Bu beş alimin beşi de ashab-ı kiramdan hadis rivayet etmiş, onlardan Resulullah Efendimiz'i dinleyerek tıpkı İmam Malik gibi Medine'de büyümüşlerdi. Önce Efendimiz'in vefatından 20 sene sonra doğan ve Hazreti Ayşe, Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer gibi büyük sahabilerden hadis öğrenen ünlü kıraat alimi Muhammed bin Münkedir'den bahsettim. Hocam İbnül Münkedir'e bir hadis sorduğumuzda ağlamaya başlardı. O kadar çok ağlardı ki kendisine acırdık dedi. Böylece onun Resulullah'a duyduğu derin hürmet ve muhabbeti hadis rivayet ederken onun söylemediği bir sözü ona nispet etmemek için gösterilmesi gereken dikkati dile getirirdi. Ardından Hazreti Hüseyin'in torunlarından Cafer İbni Muhammed'den bahsetti. O şakadan hoşlanan, yüzünden tebessüm eksik olmayan biriydi. Ama yanında Resulullah'tan söz edildiği zaman o şakacı adam gider, o mütebessim çehre tamamen değişir. Peygamber aleyhisselama duyduğu sevgi, hürmet ve hasretten dolayı güzel yüzü sararıp solardı. İmam Malik şöyle dedi. Hocamın yanına gittiğim zaman onu ya namaz kılarken veya Kur'an okurken bulurdum. Çok oruç tutardı. Ben onun abdestsiz hadis rivayet ettiğini hiç görmedim. Sonra Zübeyr İbni Avvam'ın torunu Medine'nin ünlü abidlerinden Amir İbni Abdullah'ı anlattı. Yanında Resul-i Ekrem'den bahsedildiği zaman ağlamaya başlar, gözlerinde bir damla yaş kalmayıncaya kadar ağlardı dedi. Daha sonra hadis-i şerifleri ilk defa toplayıp bir araya getirme gayretiyle ünlü İbn-i Şihab Ez-Zuhri'den bahsetti. Onun yanında Hazreti Peygamber'den söz açıldığı zaman o kadar değişirdi ki artık ne sen onu tanırdın ne de o seni dedi. Son olarak fakih ve muhaddis Saffan İbni Süleyman anlattı. Onun yarın kıyamet kopacak dense daha fazla ibadet edemeyecek derecede ibadete düşkün olduğunu söyledi. Bu alimin yanında Resulullah'ın adı anıldığında ağlamaya başladığını, herkes oradan kalkıp gidene kadar gözyaşlarının akmaya devam ettiğini belirtti ve sözünü, işte ben Resulullah muhabbetini ve ona saygıyı bu insanlardan öğrendim diye bağladı. İmam Malik, Resulullah'ın bu yanık aşıklarını kendine örnek aldı. Peygamberler Sultanı'na olan derin saygısından dolayı Medine'de hep yaya dolaşır, hayvana binmezdi. Niye binmiyorsun diyenlere de Resulullah'ın kabrinin bulunduğu bir toprağı hayvan ayağıyla çiğnemek mi? Ben Allah'tan utanırım derdi. Resulullah'ın mübarek vücuduyla şereflendirdiği Medine'yi çok severdi. Abbasi halifesi Mehdi, hilafetin baş şehri Bağdat'tan kalkıp Medine'ye geldiği zaman İmam Malik de görüşmüş, ilmine hayran kalmıştı. Ona 2 veya 3 bin dinar gönderdikten sonra kendisine bir dileğini iletmiş, Bağdat'a dönerken kendisine refakat etmesini istemişti. İmam Malik, halifenin bu isteğini, Medineliler bilmiş olsalar, Medine kendileri için daha hayırlıdır, hadisini okuyarak reddetmişti. Değerli dinleyenler, İmam Malik, Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın civarında bulunan kimselerin ona saygıda kusur etmemeleri gerektiğini hatırlatırdı. Peygamber aleyhisselam hayattayken ona nasıl davranmak gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı şekilde saygılı davranmak gerekir derdi ve Allahu Teala'nın müminlere sesinizi peygamber sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi onunla da yüksek sesle konuşmayın. Hucurat 2 diye emrettiğini söylerdi. Bu ayetin sadece ashab-ı kirama değil, kıyamete kadar gelecek bütün müminlere yönelik olduğunu ifade ederdi. Mescid-i Nebevi'de yüksek sesle konuşan 2. Abbasi halifesi Mansur'a bu ayetle benzeri ayetleri hatırlatmış ve onu uyarmıştı. İmam Malik, Resulullah'ın hadislerine çok büyük değer verirdi. Yanındakilerle sohbet ederken onların arasında adeta kaybolup giden o mütevazı adam, hadis-i şeriflerden söz açılınca değişiverir, tanınmayan biri olup çıkardı. Kendisinden ayaktayken, yürürken hadis soranlara cevap vermez, hadislerin Peygamber-i Zişan'ın sözleri olduğunu hatırlatır, onları öğrenirken ve öğretirken saygılı davranmayı tavsiye ederdi. Hadis öğrenmek için gittiği hocalarının meclisinde oturacak yer bulamayınca hadisleri ayakta dinlemeyi uygun görmez, geri dönüp giderdi. İmam Malik'i güzel insan yapan bir özelliği de hayatında bir kere olsun ahlaksız ve edepsiz biriyle aynı mecliste oturmamasıydı. Hanbeli mezhebinin ünlü imamı Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik'in bu faziletini takdirle anar, kötü insanlarla arkadaşlık etmenin ilim nurunu kararttığını söylerdi. Zaten Resulullah Efendimiz de herkes kiminle oturup kalktığına dikkat etsin buyururken bu gerçeği işaret etmiş, karanın yanına varma, kara bulaşır demek istemişti. İmam Malik'in gönlünde Resulullah muhabbetini çiçeklendiren vesilenin sevgi ve muhabbet ortamı olduğunu gördük. Burada Resul-i Ekrem Efendimizin anlattığı bir kıssayı, 100 kişiyi öldüren adamın nasıl kurtulduğunu hatırlamanın tam zamanıdır. Hani günahlarından dolayı tövbe etmeye karar veren ama bunun mümkün olup olmadığını araştıran o eli kanlı katile bir Allah dostu şöyle demişti. Tövben kabul olur ama sen yaşadığın o kötü çevreyi değiştirmeli ve falan yerdeki iyi insanlarla birlikte yaşamalısın. O da öyle yapmaya karar verince Allah'ın rızasını kazanmıştı. İyi insan olabilmek için iyilerle bir arada yaşamak gerektiği gibi gerçek sevgiyi bulmak, Resulullah muhabbetiyle dolmak, kısacası adam olmak için de iyilerin arasında bulunmak ve onları kendine örnek almak şarttır.